Herkese merhaba, ben Emine Fidan. Kısa bir araya hoş geldiniz. Hepimizin sıcak bir duştan sonra, mutfakta yemek yaparken, güzel bir manzaraya bakarken veya yolda giderken, hayatın akışından kopmadan verilen kısa bir araya ihtiyacı var. Ben de dedim ki gelin bu araları beraber değerlendirelim. Beni dinlediğinize göre şu an tam da o andasınız. O zaman gelin başlayalım. Herkese selamlar. Kısa bir araya hoş geldiniz. Sonunda finallerim bitti ama ben de bittim. Yani şimdi niye bittim? Çok mu iş yüküm vardı? Hayır, aslında yoktu. Ama sürekli bir şeyler yapmak zorunda olma düşüncesi, sürekli bir son dakika şeylere yetişmek gerçekten beni inanılmaz yordu. Öncesinde nasıl bu kadar şeye çalışıp saatlerce odaklanabiliyordum bilmiyorum ama şimdi her şeyi son dakikaya bırakıyorum resmen. Çünkü sadece son dakika yaşadığım o yoğun sinir ve stres sayesinde işlerimi halledebiliyorum. Benim için motor güç oldu yani resmen bu aslında olumsuz diyebileceğimiz durum. Onun haricinde rahat olduğum zamanlarda bir şey yapmaya çalıştığımda bütün işlerim sıkız gibi uzuyor. Kısacık işi bir günde bile bitirmiyorum. Böyle bir duruma geldi bilmiyorum. Eskiden nasıl dediğim gibi bu kadar şeyi yapabiliyordum bilmiyorum ama bu korona döneminin de herhalde bir payı var. Ya da biz her şeyi koronaya mı atfediyoruz bilmiyorum ama yani birçok insan böyle sonuçta. Neyse işte araya girdim. Bu aramı da yani birçok şey yaparak değerlendirmek istiyorum. Ama zorunda olmadığım için, tamamen keyfi olduğu için benim için çok zevkli geçecek. Neyse ben de dedim ki bu arada ne yapsam? O zaman birazcık daha kitap okuyayım, bir şeyler yapayım falan ve en son okuduğum kitap da Daniel Goleman'ın Duygusal Zeka kitabıydı. Eğer siz de bu konulara ilgiliyseniz gerçekten çok güzel bir kitaptı. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Instagram'da da paylaşırım zaten kitabı. Bu arada Instagram demişken tabii ki kanalıma bir Instagram sayfası açtım. Bölümlerde bahsedeceğimiz kitaplar olur, filmler, diziler, belgeseller artık neyse. Bunların hepsini ekstra orada paylaşıp derlemeyi düşünüyorum. Tabii üstüne katarak. O yüzden eğer bölümlerimi keyifle dinliyorsanız Instagram'dan da desteğinizi bekliyorum. Neyse. Reklamımı da yaptıktan sonra. Dediğim gibi kitabı okudum ve çok beğendim. Dedim ki madem beğendim o zaman bu bölümün konusu da duygusal zeka olsun. Hem kitaptan alıntılar hem başka yerlerden derlediğim bilgilerle böyle güzel bir sohbet yapalım. Tek kişilik. Ama işte Instagram neden var? Ben bölümü yayınlıyorum altına yorum yapın diye var. Mesela böylece ben de sadece arkadaşlarımın değil başkalarının fikirlerini de rahatlıkla öğrenmiş olacağım. Böyle tek başıma söyleyip kendim çalıp kendim oynamayacağım. Instagram'ın reklamını tekrardan yaptıktan sonra artık konumuza geçebiliriz diye düşünüyorum. Öncelikle nedir duygusal zeka? Aslında bu kavram çok çok yeni. Peter Salovey ve John Myron 1990 yıllarında yayınladıkları araştırmalarında duygusal zekayı kişinin kendisinin ve diğerlerinin hislerini ve duygularını izleme, bunlar arasında ayrım yapma ve bu bilgiyi düşünce ve eylemlerinde kullanma becerisini içeren aslında böyle sosyal zekanın da bir alt kümesi olarak tanımlamışlar. Yani duygusal zekası yüksek olan kişiler kendi duygularını iyi analiz eden ve idare edebilen, başkalarının duygularını okuyup onlarla iyi şekilde başa çıkabilen kişilermiş. Aslında hepimizin bildiği gibi yaygın olan düşüncede zeka dediğimiz şey böyle duyguları hiç hesaba katmadan onlardan böyle olabildiğince mesafeli şekilde bilginin işlenmesi ve buna göre hareket edilmesi olarak tanımlanıyordu, öyle biliniyordu. Ama şimdi EQ is the new IQ diyebileceğimiz o farkındalık yayılmaya başlıyor yavaştan. Hatta ben de geçenlerde bir başvuru yapmıştım iyi bir şirkete internet üstünden ve başvuruda da 15 dakikalık bir test yapmak zorundaydık. Ve resmen bu test duygusal zekayı ölçüyordu. Benim inanılmaz hoşuma gitti. Yani daha öncesinde tabii ki duygusal zekayı ölçen herhangi bir test almadım ama soruların sende neyi ölçmek istediğini tabii ki anlıyorsun. İşte iş yerindeyken arkadaşlarım ya da etrafımdakilerin duygularını iyi analiz edebilirim ya da kendi duygularımı isimlendirebilirim falan gibi böyle doldurmamız gereken şeyler vardı. Tabii ki bunlar birazcık self-report yani kendin cevaplıyorsun aslında soruları ve hani ne kadar doğru ölçer bilinmez ama güzel bir sistem oturtulmuştu. Ben de tabii ki bu duruma çok sevindim çünkü artık at gözüyle tek bir zeka türünden insanların değerlendirmesine sinir oluyordum. Güzel bir başlangıç. Umarım okullardaki eğitimlerde de böyle bir değişim olur diyeceğim ama olursa da bizim ömrümüz buna yetmeyecek herhalde görmeye. Şu anki içinde bulunduğumuz sistemde bir insanın okulda çok başarılı olduğunu görmek sadece akademik alanda çok başarılı olacağını öngörebilir ama hayatta karşısına çıkan şeylerle nasıl baş edeceğini, nasıl tepkiler vereceğini öngöremez. Yani bir akademisyen falan olmayı düşünmüyorsanız okuldaki başarı çok da alakalı olmuyor gelecekteki başarılarla maalesef. Hatta başarılı olabileceğiniz noktalarda da köreltebiliyor. Acı gerçek. Ben uzun süredir yani yazın başından beri yaratıcılık konusuyla ilgileniyorum ve beni tanıyanlar bilir yani bu konuyla artık beynimin bütün devrelerini yaktım. O kadar çok uğraştım ki yani bir şeyler yapmak için. Neyse artık bu konuda bir uzman oldum diyebilirim kendi çapımda. Yapılan araştırmalarda da gördüm ki 4. sınıftan sonra çocukların yaratıcılık seviyesinde çok ciddi bir düşüş yaşanıyor. Acaba neden? Yani hepimiz artık biliyoruz. Bilinen şeyi tartışmayacağım. Eğitim sistemi biraz boktan. O yüzden. Tufts Üniversitesi'nde de araştırmacılar bir grup çocukla çalışmışlar. Bundan bahsetmek istiyorum çünkü tam anlatmak istediğim konuyla da alakalı. Şimdi burada çocuklarla bir araştırma yapılıyor ve çocukları gözlemliyorlar. Bunların arasında bir kız çocuğu da var. İsmini de sallayalım işte Lisa diyelim. Bu çocuk arkadaşlarıyla oynarken hiçbir konuda öne çıkmıyor ve çok fazla atılmıyor. Şimdi geleneksel değerlendirmelere göre baktığımızda bu çocuk ortalamanın altında silik bir çocuk. Sonra bu kızı alıyorlar ve bir oyun oynatıyorlar. Bu oyunda da insan maketleri var böyle küçük küçük. Suratlarına da çocuğun sınıf arkadaşlarının fotoğraflarını yapıştırıyorlar. 20 maket var diyelim. Sonra diyorlar ki işte arkadaşlarını yapmayı en seveceği etkinlikle eşleştir. Çocuk tak tak yapıyor hepsini. Sonra oynamaktan en keyif alacağı kişilerle eşleştir diyorlar. Onu da yapıyor. Ve görüyorlar ki aslında o silik çocuk öyle bir analiz yapmış ki bütün eşleştirmeleri doğru çıkıyor. Bu da ne demek? Aslında kafasında müthiş bir sosyal ilişki oluşturmuş. Bu da onun çok parlak bir sosyal zekası olduğunu gösteriyor. Sen bu çocuğu ileride bir yönetici pozisyonuna koysan bir şirkette bu çocuk kimin hangi pozisyonlarda verimli çalışacağını, kimlerle hangi koşullarda çalışacağını çok iyi analiz edebilir ve bu şekilde şirketin verimliliğini de yükseltebilir. Müthiş bir yönetici olabilir. Ama tabii ki geleneksel eğitim sistemimizde böyle bir şeyin fark edilmesi mümkün değil. Niye? Sadece sözel ve matematiksel zekaya bakıyorlar. Bu çocuk da belki bir matematik öğretmeni falan olup hayatını yapabileceği en kötü şekilde geçirebilirdi. Neyse ki böyle bir araştırmanın parçası olmuş. Daha doğru şekilde yönlendirildiğini umuyorum. Benim de kendi okulumda buna dair çok travmatik anılarım var. İlkokuldayken bir matematik hocamız vardı. İsmini vermek istemiyorum ama ilkokul arkadaşlarım kim olduğunu gayet iyi biliyor. Böyle bizi tahtaya çıkartıp matematik işlemleri yaptırıyordu ve yapamayınca da gerçekten türlü hakaretler, aşağılamalar artık aklınıza ne gelirse hepimiz gerizekalı gibi hissediyorduk sınıfça. Edilen bütün beddualar yerini bulmuş diye duymuştum en son ama tam olarak bilmiyorum ne oldu sonra bu beyefendiye. Her neyse bunu geçiyorum. Konumuza dönecek olursak tüm duygularımız bizi harekete geçiren ve hedefe ulaşmamızı sağlayan birer araç aslında. Biz o aracın kullanımını eğer çok iyi bilirsek, onu en iyi şekilde yönetebilirsek hedefimize daha başarılı bir şekilde ulaşırız. Kitapta yazar da bu konuyu anlatırken diyor ki, duygusal yetenek bir meta yetenektir. Yani ham zeka dahil var olan diğer yeteneklerimizi ne kadar iyi kullanabileceğimizin belirleyicisidir. Yani çok yüksek bir IQ'ya da sahip olsanız elinizde var olan o cevheri çok iyi değerlendirebilmeniz için diğer bir deyişle satabilmeniz için duygusal yeteneğe ihtiyacınız var. Benim böyle kendi çevremde IQ'sunun çok yüksek olduğuna emin oldum. Ama potansiyelinin böyle çok çok altında pozisyonlarda çalışan o kadar bildiğim kişi var ki özellikle kendi okulumdan. Yani diyorum ki o kadar zeki bir adam ama neden buradasın yani niye bunu yapıyorsun? İşte demek ki herhalde biraz böyle bilemiyorum. Ama eminim sizin de vardır yani çevrenizde sürekli acaba bu niye burada ya falan diyebileceğiniz. Sizin gördüğünüz ama onun bir türlü yapamadığı şeyler. Galiba bu da biraz bu konuyla alakalı. Şimdi acaba benim de duygusal zekam yüksek midir gibi sorular kafanızda yavaştan çınlamaya başladığına göre duygusal zekayı daha detaylı incelemeye başlayabiliriz. Şimdi Kaliforniya Üniversitesi'nden bir psikolog kuramsal açıdan bu iki saf türün karşılaştırmasını yapıyor. Yani saf yüksek IQ ile saf yüksek duygusal zekadan bahsediyorum. Bu arada hani saf IQ var, duygusal zeka yok gibi bir durum yok. Her insanda bu ikisinin belli oranlarda karışımı var. Yani bir spektrum gibi. Ama bu araştırma bize özellikler hakkında daha net bilgiler veriyor. Ve kadınla erkek arasında bazı farklılıklar var. O yüzden kadın ve erkeği ayrı ayrı incelemişler. Saf yüksek IQ tipine sahip erkek profiline baktıklarında zihin dünyasında uzman ama kendi kişisel dünyasında yetersiz bir entelektüel profili görülüyormuş. Böyle hırslı, üretken, titiz ve aynı zamanda eleştirici ve tepeden bakan, duygularını dizginleyen soğuk tipler oluyormuş. Buna karşılık duygusal zekası yüksek olan erkekler ise sosyal açıdan daha dengeli, dışa dönük ve neşeli kişilermiş. İnsanlara, davalara bağlanmayı, böyle sorumluluklar almayı ve etik bir görüşe sahip olmayı da ayrıca önemsiyorlarmış. İlişkilerde genellikle sevecen ve ilgili davranıp kendi hayatlarıyla daha barışık oluyorlarmış. Saf yüksek IQ'lu kadınlara geldiğimizde ise bunlar yine entelektüel konulara önem veren ve yüksek estetik algıya ve ilgi alanına sahip oluyorlarmış genel olarak. Kendilerini analiz edebilen ama kaygıya, derin düşünmeye ve suçluluk duymaya da yatkın kişilermiş. Duygusal zeka duygusallıkmış gibi algılandığı için maalesef. Sanki duygusal zekası yüksek olan kişiler kaygıya, strese daha yatkın gibi bir algı var ama aslında yüksek duygusal zekası olan kadınlar bu gibi olumsuz duygularla daha iyi başa çıkıyorlarmış. Yüksek duygusal zekası olan kadınlarda işte dediğim gibi kendini ortaya koyabilen, duygularını doğrudan dile getiren ve gösterebilen, kendine daha olumlu bakan ve hayattan anlam bulan kişilermiş. Demin de söylediğim gibi kaygı ve stres gibi durumlarda da daha başarılıymış, daha rahat baş edebiliyorlarmış. Artık hangisinde sizde ne kadar var küçük bir değerlendirme yapıp kendinizi analiz edebilirsiniz. Dediğim gibi her insanda ikisinden de farklı oranlarda var. Bu konuyu araştırırken bir de şeyi fark ettim. Böyle Twitter'da hayattan memnun olan neşeli kişiler genellikle düşük zekalı damgası yiyor. İşte keşke mal olsaydım da en azından mutlu olsaydım, her şeyin farkında olmak çok kötü falan diye sayısız tweet var. Eminim siz de görmüşsünüzdür. Şimdi böyle yazanlara kötü haber. Duygusal zeka diye bir gerçek var ve duygusal zekası yüksek olan insanların iyi gelişmiş duygusal becerilere sahip kişiler olduğunu, yaşamlarını daha doyumlu ve etkili bir şekilde sürdürüp kendi verimliliklerini de besleyecek böyle zihinsel alışkanlıklar edinebildiğini görüyoruz bu bilgiler ışığında. Tabii ki çevresel koşullar düşüncelerimizi, duygularımızı dibine kadar etkiliyor ve içinde bulunduğumuz duruma dair gereksiz güzellemeler yapmaya gerek yok malum tayfa gibi. Bu bambaşka bir mevzu çünkü direkt olayı algılayamamak. Ama dediğim gibi yani bunlarla bu olumsuz şeylerle başa çıkabilmek bambaşka bir olay. Kendi hayat doyumunu bir şekilde elde etmek, o amacı belirlemek bunlar çok çok farklı. İyi haberse duygusal zeka pratiklerle geliştirilebiliyormuş. Artık onları da güvenilir kaynaklardan bakarsınız. Gerisi size kalmış. Yavaştan kapanışa geçiyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.